bugün aslında bir soruyla giriş yapmak istiyorum. Bir soru soracağım size. Biliyorsunuz Avrupa toplumunda özellikle Almanya'yı içerisine özellikle alabiliriz. Çok önemli bir yeri olan ve eğlence düzenleyerek büyük bir coşkuyla, büyük bir sevinçle, büyük bir heyecanla kutlanan bir kutlama var. Bunun adına Geburtstagfeiern diyorlar. Doğum günü kutlaması. Doğum günü kutlaması üzerinde hiç düşündünüz mü sevgili kardeşler? Ya da ne düşünüyorsunuz? Doğum günü kutlaması hakkında ne gibi düşünceler sizde oluşuyor? Onun üzerinde biraz kafa yordunuzda. İçinizde doğum gününüz yaklaştığında tabii ki içinizde böyle büyük bir heyecan, büyük bir sevinç, büyük bir kıpırdama oluşuyor mu? Yoksa bir yıl daha yaşlandım, bir yıl daha yaşlanmış olmanın kaygısıyla yüzünüz asılıyor mu? Ah be, yine bir yıl daha yaşlandım diyerek. Neler hissediyorsunuz değerli kardeşler? Doğum gününüz yaklaştığında. Bakıyorsunuz, acılarla, sıkıntılarla dolu bir yıl daha beni bekliyor. Hı? Emin olun değerli kardeşler, her ne kadar içinden geçmekte olduğumuz sıkıntı ve zorluklar, acılar bize yarar getirmiş olsa da, bizim yararımız için olmuş olsa da, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. İnsanı ister istemez bir yerden desteklemiş olsa da, kutsal kitabın ifade ettiği gibi, dıştaki varlığımız harap oluyorsa da, içteki varlığımız günden güne yenileniyor. Değerli kardeşler, kabul etmemiz lazım. Sıkıntı ve sorunlar, içinde bulunduğumuz durumlar bizi silkeliyor, bizi hırpalıyor ve ister istemez bazı durumlarda acı verici de olsa bunu söylemek istiyorum, hoş değil belki ama yüreğimizin katılaşmasına da neden oluyor değerli kardeşler. Sıkıntılar içerisinden geçerken ve insanın içinden ya bir yıl daha mı katlanacağım, bir yıl daha mı bu içinde bulunduğum sıkıntılara göğüs germem gerekecek diye düşünüyoruz ister istemez. Bir takım hedefler koyuyorsun ki ben de koydum çok hedefler önüme ama koyduğun hedeflere ulaşmak için koyuyorsun. Ulaşmasan koyar mısın hedef? Koymazsın değil mi? Ulaşılabilir hedefler bunlar. Ama önüne bir takım hedefler koymuş olmana karşın koymuş olduğun hedeflere bir takım nedenlerden dolayı hedeflere ulaşamıyorsun sevgili kardeşler. Bir bakıyorsun atlatmış olduğun hastalık tekrar geri dönmüş. Bir kardeş bana öyle söylüyordu. Örneğimiz Münir kardeş kanser idi ve hamdolsun ya, Rabbimizin yardımıyla doktorların hikmetli davranışıyla Rabbimizin doktorları harika bir şekilde kullanması nedeniyle hastalığı atlattı kardeşimiz. 9 yıl. Ve 9 yılın sonunda tekrar hastalık geri geldi. Bir bakıyorsunuz, atlattığınız hastalık tekrar geri gelmiş. Ve parasal durumun iyiye gideceğine, daha da kötüleşmeye doğru giden bir süreç içerisinde. Çocuklarımız isyan bayrağını çekmiş, bizlere boyun eğmeleri gerekirken ne yapıyorlar? Bizlere karşı direniyorlar değerli kardeşler. İstediğimiz gibi çocuklarımıza yön veremiyoruz. Peki bu tür olumsuzluklar içerisinde iken hayal kırıklığı olarak ifade ettiğimiz o enttäuschung diyorlar ya, hayal kırıklığı. Yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz böyle bir durumlar içerisinden geçerken? Bana göre yaşamıyorum diyen yalan söyler. İster istemez hayal kırıklıkları yaşıyoruz sevgili kardeşler. Ben de yaşadım. Çoğu zaman hedefler koydum. Örneğin bu hedeflerden bir tanesi, ya topluluğumuz daha fazla kişiler, toplumumuza daha fazla kişiler gelsin, toplumumuz sayıca büyüsün. Kitap masasıyla başladık, o faaliyette bulunduk, şu faaliyette bulunduk, birçok faaliyetlerde bulunduk. Ya aklımdayken söyleyeyim, önümüzdeki cumartesi günü kitap masamız olacak, bilginiz olsun. Ve ben de arzu ettim. Ama baktığımda o hedefi, koyduğum o hedefe odaklandığımda gördüm ki aslında istediğim, koyduğum hedefe ulaşamadım. Ve kendi kendime sordum, ya nerede hata? Nerede hata yapıldı? Hata nerede? Diye ben durumlara odaklanmış vaziyette, nedenleri ararken, o duygu içerisindeyken Rabbana çok farklı bir şeyle önüme bir gerçeği koydu değerli kardeşler. Ve şunu net biçimde anladım. Başarı görmek benim işim değil. Ama bana düşen bir şey var mı? Var. Nedir? Durum ve şartlar, koşullar ne olursa olsun, aynı içtenlikle, coşkuyla, gayret içerisinde Rabbin ayak izlerini takip ederek hizmet etmeye devam etmek. Ben bugüne kadar bunu yapıyorum sevgili kardeşler. Çünkü neden? Başarı Rabbin, benim değil. Bakın, belki hatırlayacaksınız. Sanırım burada verdim bu örneği. Anne Teresa'dan. Mutu Teresa diyorlar. Hiç duydunuz mu bu kişi hakkında? Vermiştim değil mi bu örneği? Uyduğu için tekrar vermek istiyorum. Çünkü beni çok teselli eden bir örnek. Yaşanmış bir örnek olduğu için. Amerika'ya davet ediyorlar kendisini. Toplantı sonrasında bir senatör gelip kendisine soruyor. Yaşlı bir kadın, Mutlu Teresa. Yıllarca Rabbin işinde koşan, son nefesine kadar Rabbin işinde koştu. Hizmet etti bu kadın. İnanılmaz bir şekilde dünyanın birçok yerinde. İnanılmaz eserler bıraktı değerli kardeşler. Bu senatör ona dedi ki, Mutlu Teresa dedi, ben senin verdiğin işe bakıyorum. Ve verdiğin işin karşısında duran sonuca bakıyorum. Aslında verdiğin hizmet, onun getirisi çok daha büyük olması lazım. Ama bakıyorum ki iş bu kadar ama sonuç şu kadar. Mutlu Teresa senatörün yüzüne bakıyor ve gülümsüyor tatlı bir şekilde, diyor ki, sevgili senatör diyor, Rab Allah, Rab Tanrı, bakın burası çok önemli, beni başarılı olmaya çağırmadı. Ve şöyle devam ediyor, Rab Tanrı beni sadık olmaya çağırdı. Amin. Bakın, bu bence çok çok önemli bir gerçek sevgili kardeşler. Hatırlarsanız yedi kiliseyi, vahiy, kutsal kitabın, İncil'in en son kitabı. Orada Türkiye'de şu an hala tarihi kalıntıları olan yedi kilise hakkında yazarken İzmir Kilisesi'nin içinde bulunduğu sıkıntı ve sorunlardan dolayı onları teselli ediyor. Ve ne diyor biliyor musunuz? Açabilir misiniz ikinci bölümü? Vahiy ikinci bölüm. 10. ayette çok açık, çok net bir şekilde bakın ne diyor sevgili kardeşler. Ne diyor 2.10'da? 10'da, 10. ayet.
Çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma.
Evet. Bak, dur orada. Hepimiz çekmekte olduğumuz sıkıntılar var mı? Bakın bu sözler bizim için de geçerli. Onlara özel bir teşviktir bu. Ama bu bizler için de geçerli. Evet.
Korkma. Bak denenensiniz diye iblis içinizden bazılarını yakından zindana atacak. 10 gün sıkıntı çekeceksiniz.
Bundan sonrası çok önemli.
Ölüm pahasına da olsa.
Dur orada. Ölüm pahasına da olsa
sadık kal.
Amin. Bakın, ölüm pahasına da olsa sadık kal. Bakın. Şunu yaparsan demiyor. Başarılı olursan, yarışı koşup başarılı olursan, ödül olarak taç alacaksın demiyor. Sadık kalırsan. Sona kadar sadık ol, Rab diyor. Sana yaşam tacını vereceğim. Onun için bir imanlı kardeşin şu sözleri beni her zaman teşvik etmiştir. Ve teşvik etmeye hala devam ediyor sevgili kardeşler. Bu kardeşi bakın şöyle diyor. Koştuğumuz hizmet alanında diyor. Acı çekmeden, eğer acı çekmeden bir şeyi başardıksa, eğer bir şeyde başarılı olduksa, bu bizden dolayı değil, bizden önce acı çekenlerden dolayı olmuştur diyor. Anlaşıldı mı? Ve şöyle devam ediyor. Ama diyor, başarıya ulaşmadan, yani acı çekiyorsun, mücadele ediyorsun, gayret içerisinde emek veriyorsun, bütün bu olup bitene rağmen, eğer başarı yoksa, bu da diyor, başkaları başarsın diye oldu. Bu neyi gösteriyor bize? Bu şunu gösteriyor değerli kardeşler. Çektiğin sıkıntı, çektiğin sorun, problem, zorluk, acılara karşı başarı elde edemediysen eğer, bütün bu sıkıntılara rağmen başarı yoksa senin hayatında eğer, diyor ki hiç üzülme. Çünkü senin çektiğin sıkıntılar senden sonra gelecek olan kişiler için bir zemin, bir basamak oluşturuyor. Onlar başarı elde etsin diye. Anlaşıldı mı? Yani bu müthiş bir olay. Bakın bunu destekleyen bir örnek vermek istiyorum. Hatırlıyorum bir Alman kardeş, karı koca 20 yıldan fazla bir süre takvim dağıttılar. Kapı kapı dolaşarak Almanya'da. Ve tek bir ürün yok. 20 yıl dile kolay. Kocası öldükten birkaç yıl sonra, tabii ki karısı devam etti aynı şekilde. Kocası göremedi ama karısı gördü. Bir kişi Kocası ölmeden birkaç yıl önce bir kişi iman etti. O takvim aracılığıyla. Adam görmedi. Başarı Rabbin. Başarı Recep'in değil. Başarı sizlerin değil. Başarı bizde olanın sevgili kardeşler. Başarı Rabbimizin kendisinde. Bunu açık ve net bir şekilde söylemek istiyorum. Onun için hayatımızda koşmakta olduğumuz hizmet alanında her şey istediğimiz gibi devam etmeyebilir. Ama değerli kardeşler, önemli çizmek istiyorum şunun altını. Sıkıntılar sonrası, edindiğim kazanımlar ve elde ettiğim değerler sonucu olaraktan, bulunduğun noktada, içinde bulunduğun durumlarda nasıl yaşaman, nasıl davranman gerektiğini öğrenmek zorundasın. Yani sorunun neyse o sorunla yaşamayı, sıkıntın neyse, derdin neyse o dert ile yaşamayı Rab hepimize öğretsin. Bakın, örnek veriyorum, çok basit olabilir belki ama benim sağ gözüm iyi değil. Daha da iyiye, kötüye gidiyor aslında. Ama ben biliyorum sağ gözümün durumunu ve mümkün oldukça geceleri sürmemeye çalışıyorum. Yani o gözle nasıl yaşamam gerektiğini öğrenmeye çalışıyorum. Eşim iki defa üst üste bel fıtığı geçirdi. Ama o bel fıtığı geçirmeden önceki durumuna baktığımda, şimdiki durumunu ile karşılaştırdığım zaman fark ediyorum, daha önce yaptığı hareketleri yapmıyor. Yani iki defa bel fıtığı geçirdiği için o bel fıtığıyla nasıl yaşaması gerektiğini çok iyi öğrendi. İşte yüzü burada. Bizler de gerçekten Rab bize yardım etsin. Sıkıntı ve sorunlar ne ise o sıkıntı ve sorunlar içerisinde nasıl davranmamız gerektiğini, ne yapmamız ya da nasıl yapmamız gerektiğini Rab benden başlayarak hepimize net bir şekilde öğretsin değerli kardeşler. Şimdi bu bir girişti tabii ki. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bir kişi var kutsal kitapta. Gerçekten çok hayalleri olan, hani dedim ya, hedefleri olan ama hedefine ulaşamayan, sonrasında hedefine ulaşan Hezekiel. Biliyor musunuz Hezekiel kitabı nerede? Eski antlaşmada olduğu kesin değil mi? Yeşaya, Yeremia, eski dilde Yeremia'nın mersiyeleri, yani ağıtlar diyoruz Türkçe'de. Ağıtlardan sonra geliyor Hezekiel. Ondan sonra geliyor Hezekiel'den sonra Daniel geliyor değil mi? O zaman diyoruz ki ağıt kitapla, ağıtlar ile Daniel kitabı arasına sıkışmış bir kitap Hezekiel. Ben bu Hezekiel'i biraz mercek altına almak istiyorum değerli kardeşler. Ve bunu açıklarken 37. bölümden yararlanacağız. Hezekiel 37. bölümü lütfen açalım. Hezekiel 37. bölüm. Onun oradaki yaşam biçimi gerçekten beni çok çok etkiledi. Ve nasıl bir tutum izlediği, durumlar içerisinde, hoş olmayan durumlar içerisinde olmasına karşın sergilediği tutum beni çok çok teselli etti, teşvik etti sevgili kardeşler. Onun için ben de buradan elde ettiğim pratik düşünceleri sizlerle paylaşmak istiyorum, teşvik etmek istiyorum. Tabii ki bugün tamamını bitirmek mümkün olmayacak ama bu pratik düşünceler ile size biraz böyle destek olmak istedim bugün değerli kardeşler. Size okuyacağım bu ayetleri 37. bölümün ilk 14 ayeti. Ama ayetleri okumadan önce bunu açık bir şekilde söylemek istiyorum. Bu 14 ayet içerisinde hiçbir doluluk var. Aşırı bir zenginlik var. Yani söyleyebileceğimiz çok şey var o 14 ayet içerisinde. Ama buna rağmen bu 37. bölüm Tanrı'ya sırtını dönmüş, kendi kafalarına göre hareket eden İsrail halkının içinde bulunduğu durum, o korkunç durumu bize açıklıyor. Ve o korkunç durum içerisinde iken Tanrı'nın o halkı nasıl ayağa kaldırdığını, tekrar ayağa kaldırıp onlara yaşam sağladığını net bir şekilde bize açıklıyor bu 14 ayet. Bu İsrail'e yönelik bir parça ama bizler için de çok pratik düşünceler var. Onun için 37. bölümün ilk 14 ayetini okuyalım. Bilmiyorum okuyabilecek misin Hatice?
Rabbin eli üzerimdeydi. Ruhuyla beni dışarı çıkardı.
Evet.
Kemiklerle dolu bir ovanın ortasına koydu. Beni onların arasında her yöne dolaştırdı. Bunların arasında her yöne dolaştırdı. Ovada her yere yayılmış, tamamen kurumuş pek çok kemik vardı. Rab insanoğlu bu kemikler canlanabilir mi diye sordu. Ben sen bilirsin ey egemen Rab diye yanıtladım.
Evet.
Bunun üzerine bu kemikler üzerine peygamberlik et dedi. Onlara de ki kuru kemikler Rabbin sözünü dinleyin. Egemen Rab bu kemiklere şöyle diyor. İçinize ruh koyacağım. Canlanacaksınız.
Amen.
Size kaslar verecek, üzerinizde et oluşturacağım. Sizi deriyle kaplayacağım. İçinize ruh koyacağım. Canlanacaksınız. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız.
Evet.
Böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim. Ben peygamberlik ederken bir gürültü oldu. Bir takırtı duyuldu. Kemikler birbirleriyle birleşiyordu. Baktım işte üzerlerinde kaslar, etler oluşuyor. Üstlerini deri kaplıyordu. Ama onlarda ruh yoktu. Sonra bana şöyle dedi. Rüzgara peygamberlik et insanoğlu. Peygamberlik et ve de ki egemen Rab şöyle diyor. Ey rüzgar gel dört yandan es. Bu öldürülmüşlerin üzerine üfle ki canlansınlar. Böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim. Onların içine soluk girince canlanıp ayağa kalktılar. Çok çok büyük bir kalabalık oluşturuyorlardı. Sonra bana insanoğlu bu kemikler bütün İsrail halkını simgeliyor dedi. Onlar kemiklerimiz kurudu, umudumuz yok oldu. Bittik diyorlar. Bu yüzden peygamberlik et de onlara de ki egemen Rab şöyle diyor. Ey halkım mezarlarınızı açıp sizi oradan çıkaracak İsrail ülkesine geri götüreceğim. Hı hı. Mezarlarınızı açıp sizi çıkaracağım. Çıkaracağım zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız. Anlayacaksınız ey halkım. Ruhumu içinize koyacağım. Canlanacaksınız. Sizi kendi ülkenize yerleştireceğim. O zaman bunu söyleyenin ve yapanın ben Rab olduğumu anlayacaksınız. Böyle diyor Rab.
Amin. Teşekkürler. Uzun bir parça. Şimdi lütfen bu parçaya bir kurdele koyun. Çünkü parçamız budur. Ama değişik ayetlere gideceğimiz için yeri kaybetmemek açısından kurdele koyun lütfen. Şimdi Hezekiel kitabına baktığımız zaman, ilk bölüme baktığımız zaman Hezekiel'in çok net bir şekilde 3. ayetinde, 1. bölümün, Hezekiel kitabının 1. bölümünün 3. ayetine baktığımız zaman Hezekiel'in bir kahin olduğunu ve kahin ailesinden geldiğini net bir şekilde okuyabiliyoruz. Ama Hezekiel sadece bir kahin değildi, aynı zamanda da Yahuda krallığında biliyorsunuz İsrail krallığı ikiye bölünmüştü. Kuzey Krallık, Güney Krallık olarak. Kuzey Krallık İsrail adını aldı ve Güney Krallık da Yahuda adını aldı. İşte Hezekiel bu Yahuda Krallığında hem kahinlik yaptı hem de değerli kardeşler peygamberlik yaptı. Bunun altını bir şekilde çıkarmak istiyorum. Birazcık ön bilgi vermek açısından. Şimdi Hezekiel gençlik yıllarında o Süleyman'ın yaptırdığı muhteşem bir tapınak var. Görkemli bir tapınak var. Ve eminim ki o görkemli tapınak içerisinden ya da o görkemli tapınağın önünden diyelim geçerken belki şöyle düşünmüş olabilir diye düşünüyorum. Bir gün çünkü kahin ailesinden gelmiş olduğu için onun da ileride bir gün kahinlik yapacağı ortadaydı. O açıdan bunu düşünmüş olabilir diye düşünüyorum. Ben de bir gün gelecek bu tapınakta görev yapacağım. Ve onlar adına, yani kimler adına? Halkım adına Tanrı'ya kurbanlar sunacağım. Ben inanıyorum ki böyle bir hayalle yaşadığını düşünüyorum sevgili kardeşler. Şimdi gençlik yıllarında Hezekiel eminim ki Rab Tanrı onu adım adım ileride yapacağı göreve bizleri nasıl hazırlıyorsa Hezekiel'e de adım adım bu göreve onu hazırlıyordu. Ve eminim ki sadece Tanrı değil, kahin olan babası da onu bir şekilde, evlat olarak onu bir şekilde ne yapıyordu? Geleceğe o kahinlik sorumluluğun nasıl bir sorumluluk olduğunu ona mutlaka bir aradayken öğretiyordu, açıklıyordu, anlatıyordu sevgili kardeşler. Şimdi Yahudi yasasına göre, bunu açıkça söylemek istiyorum. Yahudi yasasına göre kahin ya da tapınakta kahin yardımcıları olarak bilinen birileri vardı. Kimdi onlar? Leviler diyoruz. Bu Leviler kimdi? Kahinlere yardım eden kişilerdi bu Leviler. Ve bu Leviler göreve başlamadan önce 30 yaşında yaşını doldurmuş olmaları gerekiyordu. Yani görev yaşı 30 olması gerekiyordu. Bunu biz nereden anlıyoruz? Yine kutsal kitaptan anlıyoruz. Kafamıza göre konuşmuyoruz. Örneğin neden bunu ta İsa'ya kadar getireceğim bu 30 yaşının ne kadar önemli olduğunu. Örneğin Sayılar kitabı 4. bölüme baktığımız zaman numerik olarak bilinen Sayılar kitabına baktığımız zaman Sayılar kitabı 4. bölüm 3. ayette bakın ne diyor. Buluşma çadırında hizmet etmeye gelen 30 ile 50 yaş arasındaki adamların hepsini sayın. Ne diyor? Açık bir şekilde belli mi değil mi? Neyle başlıyor? 30 ile başlıyor. Şimdi yaş, hizmet etme yaşı 30 ile başladığına göre başlangıç yaşının, hizmet etme yaşının 30 yaş olduğu çok açık, çok net bir şekilde önümüzde. Doğru mu? Yani kafadan konuşmuş olmayalım. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Şimdi sadece Hezekiel değil. Bakın, hani burada okuduğumuz ayete dayanaraktan değil, öyle söyleyeyim. Davut da ne zaman başladı krallığına? Kaç yaşındaydı? Bakın lütfen. 2. Samuel kitabı 5. bölüm 4. ayet. 2. Samuel kitabı 5. bölüm 4. ayet. Ne diyor orada? Çok açık bir şekilde son kısımda 30 yaşında kral oldu ve krallığı 40 yıl sürdü diyor. Doğru mu? Kaç yaşında kral oldu Davut? 30 yaşında. Doğru mu? Evet. Peki Hezekiel göreve çağrıldığında 30 yaşında olduğu nerede yazıyor? 1. bölümün ayetinde. Bakabilir misiniz? Birinci bölümün ilk ayetine. Ne diyor orada? Çok net bir şekilde. 30. yılda 4. ayın 5. günü atlıyorum. Tanrı'dan gelen görümler gördüm diyor. Kim diyor bunu? Hezekiel diyor. Doğru mu? Peki. Kaç yaşında başlıyor Hezekiel bu göreve? 30 yaşındayken. Peki. Luka'ya bakıyoruz. Luka'ya bakıyoruz. Lütfen 3. bölüme 23. ayete. Orada da Rabbimiz İsa Mesih'in göreve kaç yaşında başladığı bize yazıyor. Luka 3 ayet 23. İsa görevine başladığında ne diyor? 40 yaşındaydı. Yok. Değil mi? Bak 30 yaşındaydı değerli kardeşler. Ben yaş olarak düşündüğüm zaman her hani İsa'nın 12 yaşlarında tapınakta görünmüş olması ve 30 yaşında göreve başlamış olması bu iki yaş bana şunu anımsatıyor. Her Yahudi gencinin 12 yaşından itibaren, 13 yaşı, 12 yaş itibaren yasadan sorumluydular. 30 yaşında da görev yaşıydı. Yani tapınakta görev alma yaşı 30'du. Bu önemli mi? Bence önemli. Bunu bilmemiz bence çok çok önemli. Şimdi o zaman size pratik olaraktan bir soru sormak istiyorum. Bir gün, o gün geldiğinde, yani nedir o gün? Diyelim ki 30 yaşına geldiğimde şu ya da bu olacağım dediğiniz hiç oldu mu? Yani diyebilirsiniz ya ben 30 yaşı için pek düşünmedim ama şu yaş için düşündüm diyebilirsiniz. Ben mesela söyleyebilirim. Kahvehaneye girme yaşı Türkiye'de 18. Ben 15-16 yaşlarındayken çok girmek istiyordum ama sokmuyorlardı beni kahveye. Çünkü kahveye girme yaşı 18'di. Orada yaşıyor, 18 yaşından küçükler giremez. Şimdi ben 30 yaşına geldiğimde şu olacağım, bu olacağım diye kafa yormadım ama ah bir 18 yaşına gelsem de şu kahveye girsem diye kesinlikle kafa yordum. Siz de mutlaka bu 18 yaşı biliyorsunuz çok önemli bir yaş. Diskoya girme yaşı da Türkiye'de 18'di maalesef. Anlatabiliyor muyum? Yani 18 yaşın çok önemli bir yaş olmuş olmasından dolayı bunu belki de düşünmüş olabilirsiniz benim düşündüğüm gibi sevgili kardeşler. Ama şunu diyoruz, bir gün gelecek ki ben bu işe gireceğim. Ya da bir gün gelecek okul eğitimini bitirmiş olacağım. Bir gün gelecek emekli olup bir yazlık alacağım. Ya da bir karavan alacağım. Ve deniz deniz dolaşıp, sahil sahil dolaşıp güzel bir tatil yapacağım. Ya da bir gün gelecek eminim ki şu komşu var ya şu komşu, şu komşudan kurtulacağım. Bir gün, bir gün, bir gün. Neyi söylemeye çalışıyorum? Çoğumuz sevgili kardeşler bir gün hayaliyle, bir gün hedefleriyle hayatımızı sürdürüyoruz. Doğru mu değil mi? Bunda bir yanlışlık var mı? Yok. Hiçbir yanlışlık yok. Ama bu bir gün olarak önünüze koyduğunuz hedefe ulaşmanıza engel olabilecek bir takım faktörler olabileceğini de kabul etmeniz lazım. Yani koyduğunuz hedefler kesintiye uğrayabilir. Tıpkı Hezekiel'de olduğu gibi. O da bir hedef koydu. Tarihçiler öyle diyor. O bir takım şeyler, onun olaylar olduğunda, gelişmeler olduğunda İsrail halkı arasında 25 yaşlarındaydı Hezekiel. Onun da hedefi 5 yıl sonra tapınakta görev yapmaktı. Ama ne oldu? Aksadı. Yani bizler bir takım hedefler önümüze koyabiliriz. Ama o hedeflere ulaşmayabiliriz sevgili kardeşler. Bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Onun için Hezekiel bu düşünceyle kafayı yorarken halk ne durumdaydı, İsrail halkı biliyor musunuz? Kendi kafasına göre, kendi kafalarındaki doğrulara göre yaşamakla meşguldüler. Yani artık ilgi alanları diri olan, onları o tutsaklıktan kurtaran, onlara gerçek ışığı gösteren diri tanrı değil, maldı, mülktü ve tamamıyla putlarla ilişki içerisine girdiler. Halk, bakın, Rab Tanrı onları olağanüstü bir şekilde kurtarmış olmasına karşın, onlar rahatlık nedeniyle ne yaptılar? Putperestliğe döndüler. Bambaşka şeylerle meşgul oldular değerli kardeşler. Her sabah onlara çalışma gücünü veren Tanrı'yı tamamen unutmuşlardı. Bakın, tüm uyarılara rağmen, Tanrı onları zaman zaman uyarmış olmalarına rağmen içinde bulundukları yanlışlardan dolayı, ki Rab Tanrı bizleri de uyarıyor değil mi zaman zaman, sözü aracılığıyla, yaşadıklarımız aracılığıyla. Tanrı onları uyarmış olmalarına rağmen inatçı tutumları karşısında Tanrı ne yaptı? Bir şeye izin verdi. Neye izin verdi biliyor musunuz? Babil kralı olan Nebukadnezar vardı biliyorsunuz. Nebukadnezar ve onun askerlerinin Yeruşalim'e girmelerine izin verdi Rab Tanrı. Ama yine amaç güzel bir amaçtı. Onları yine kendine döndürmekti amaç aslında. Böyle bir durum içerisine girmesinin nedenleri. Onun için Yeruşalim üzerinde yürüyüp kenti kuşatan askerler, değerli kardeşler, çok açık bir şekilde görüyoruz. Ben baktığımda 586-600 yıllar arasında kenti ne yapıyorlar? Yeruşalim kentini yerle bir ediyorlar. Babil askerlerince kadın demeden, çocuk demeden, erkek demeden, genç demeden, yaşlı demeden hepsini bu Babil askerleri, sevgili kardeşler, ne yapıyorlar? Kılıçtan geçiriyorlar. Tam bir katliam yaşanıyor. Ve Yahuda'nın kralı Matanya idi. Matanya'yı bilen var mı? Hiç duydu mu kutsal kitapta Matanya? Daha sonra bu Matanya'nın ismi Nebukadnezar tarafından Sidkiya diye değiştirilmişti. Öyle bir korkunç durum söz konusu oldu ki, nedenini ben size okuyayım. 2. Krallar 24. bölüm 19. ayette diyor ki, Yehoyakim gibi Sidkiya da Rabbin gözünde diyor, kötü olanı yaptı. Bakın, itaatsizlik, Tanrı'ya karşı sırt çevirmiş olmasının getirdiği sonuç ne? Bakın, 2. Krallar 25 ayet 7 ne diyor? 2. Krallar kitabı 25 ayet 7. Zamanla yarıştığımız için böyle okutmayı beklemiyorum. Okumanızı beklemiyorum. Onun için hızlı hızlı gidiyorum. 2. Krallar 25:7'de ne diyor orada? Matanya'nın gözleri kör ediliyor, zincire vuruluyor ve Babil'e sürgüne götürülüyor. Bakın, korkunç durumu görebiliyor musunuz? Ama tabii ki bu hoş bir şey değil, ama onun öncesinde çocuklarını da oğullarını da gözleri önünde öldürüyorlar. Babil kralı, Babil askerlerince Nebukadnezar tarafından, değerli kardeşler. Bunun öncesinde Rab Tanrı onları uyardı mı? Uyardı. Fırsatlar verdi mi? Verdi. Kim aracılığıyla? Musa aracılığıyla. Bakın lütfen, lütfen yasanın tekrarı, eski antlaşmada yasanın tekrarı diyoruz. Musa'nın 5. kitabı ya da eski tercümede Tesniye kitabı 30. bölümde 16. ayette diyor ki, Orada bugün size Tanrınız Rabbi sevmeyi, yollarında yürümeyi, buyruklarına, kurallarına, ilkelerine uymayı buyuruyorum. Rab diyor bunu. Dikkat edin. Niçin? Öyle ki diyor, yaşayasınız. Ama nasıl devam ediyor sonrası? Eğerle başlıyor. Buldun mu? Hatun buldun mu? Sen buldun mu? 30. bölüm 16. ayet. 19 kadar olan kesim. Ondan sonra şöyle devam ediyor. Eğer yoldan döner, kulak vermezseniz, ayartılır, başka ilahlara eğilip taparsanız, gideceğiniz ülkede uzun yaşamayacaksınız. Nokta. Yediş aleme ulaştılar. Tanrı onlara bu peygamberlikte bulundu. Eğer bende kalırsanız, eğer benimle birlikte hareket ederseniz o ülkede ömrünüz uzun olacak. Ama görülüyor ki tercihi nereden yana yaptı bunlar? Ölümden yana yaptıklarına tanık oluyoruz. Ne acı verici, öyle değil mi? Ne acı verici. Rab fırsat veriyor hepimize. Ama zorlamıyor değerli kardeşler. Bakın, adımımızı Rab attırmıyor. Adımı Recep atıyor. Recep atmak zorunda. Ayşe'nin kendisi atması gerekiyor. Ama attığı zaman bir adım, arkadan da Rab onu mutlaka destekleyecektir. Attığınız o adımlar, o küçük adımlar sizi olmanız gereken noktaya getirecektir sevgili kardeşler. Demek ki doğrudan olan bir şey değil. İtaat sonucu istenilen hedefe ulaşabiliyoruz. Demek ki Nebukadnezar'ın ordusu, askerleri sadece öldürmekle mi kaldılar? Kadını, erkek ayrımı yapmadan, çoluk çocuk ayrımı yapmadan sadece öldürmekle mi kaldılar? Hayır. Tapınak için yapılan bütün altın eşyaları da parçaladılar. Sonra bir şey yaptılar. O muhteşem tapınağı yaktılar. Değerli kardeşler, o görkemli tapınağı ki 400 yıl, dikkat edin, 400 yıl boyunca o görkemli tapınak İsrail halkına hizmet etti sevgili kardeşler. Sonucu görebiliyor musunuz? İtaatsizliğin getirdiği sonuç. Ben sizi korkutmuyorum. Ama itaatsizliğin getirdiği sonucu lütfen anlamanızı, görmenizi sizden rica ediyorum. Sadece hatırlatmak istiyorum değerli kardeşler. Ama bu tapınak yok olurken Hezekiel orada ve tapınağın kül olup gittiğine gözleriyle tanık oluyor. Ama ne düşünüyordu bunun? Hayali neydi? O kül olup giden tapınakta kahinlik yapmak. Hedefi neydi? Planı neydi? Tasarısı neydi? O tapınakta kahin olarak görev yapmak değerli kardeşler. Bakın, İsrail'in tarihi neyle başlıyor? Çok net. Mısır'dan, o Mısır'ın köleliğinden muhteşem bir şekilde kurtulmalarıyla başlıyor değerli kardeşler. Ama itaatsizlik sonrasında onların tekrar sürgün yaşamı içine girmelerine neden oluyor. Tekrar sürgün yaşamı içerisine girmelerine neden oluyor. Düşün, İsrail halkı Mısır'a köleydiler, doğru mu? Rab onları o kölelikten kurtarmadı mı? Kurtardı. Esirdiler. Özgürlüğe kavuşturdu Rab Tanrı onları. Ama görüyoruz ki devam edemediler Rab Tanrı ile beraber. Sonuç olaraktan görüyoruz ki tekrar aynı tutsaklık altına girdiklerine tanık oluyoruz. İtaatsizlik etmiş olmalarının sonucu olarak. Bakın 137. mezmur bunu ne kadar güzel biçimde betimliyor. Diyor ki, Babil ırmakları kıyısında oturup ağladık diyor. Kim diyor bunu? İsrail halkı. Ağladık. Şimdi Hezekiel'in kendisi de Beşinci bölüme baktığınız zaman, Hezekiel kitabı beşinci bölüme baktığınız zaman, bakın bu sözleri nasıl onaylıyor? Birinci ayete bakın. İlk ayete. Beşinci bölümün ilk ayetine. Ne diyor? Kebar ırmağı kıyısında sürgünde yaşayanlar arasındayken. Yani Hezekiel de sürgün olarak götürülen o halkın arasında olan kişilerden biriydi. Değerli kardeşler. Her şey bitti, tükendi. Sevinç, esenlik diye bir şey kalmadı. Ama ilginç olan bir şey var. Burada kayda değer bir nokta var. Halk, değerli kardeşler, umutsuzluk içerisinde ağlarken, Hezekiel Tanrı'dan gelen bir takım görünümler görüyor. Bakın, halk yakınırken, gözyaşları dökerken, Hezekiel de Tanrı'dan gelen görünümleri görüyor. Şimdi, dediğim gibi tarihçiler Hezekiel'in yaşının 25 yaşlarında olduğunu yazıyor. Demek ki eğer biz düşünürsek hizmet etme yaşı 30 yaşında başlıyor. Hezekiel 25 yaşında, o zaman bir 5 yıllık daha süre var değil mi? O 5 yılı büyük bir sevinçle beklerken gözlerinin önünde tapınak yok olup gidiyor. Hayaller bir anda suya düşüyor sevgili kardeşler. Yani umutlar, tasarılar alevler içerisinde yok olup gidiyor. Umut ettiği gibi, planladığı gibi, tasarladığı gibi olmuyor. Ve 30 yaşında iken olması gereken noktada olmadığına tanık oluyoruz sevgili kardeşler. Onun için dedim, hedefler koyabiliriz ama o hedeflere ulaşamayabiliriz. Yani bir takım terslikler olabilir, bir takım engeller karşımıza çıkabilir. Onun için güzel olan, değerli kardeşler, insanı yüreklendiren, cesaretlendiren tüm korkunç gelişmeler karşısında Hezekiel Rab Tanrı'ya bakıyor. Bu çok önemli. Bakın, bütün olumsuzluklara rağmen, olup bitenlere rağmen Hezekiel Rab Tanrı'ya bakıyor ve Hezekiel'in Rab Tanrı'yla konuşmasına engel olmuyor. Sıkıntı ve sorunlar. Şimdi ben kendime baktığım zaman o tür sorunlar içerisinde, yani bir takım sorunlar içerisinde olduğum zaman, yani bırak Rab Tanrı'ya bakmayı, içimden dua etmek bile gelmiyor değil mi? Ama Hezekiel'de tam ters bir durum söz konusu değerli kardeşler. Demek ki bu neyi gösteriyor? Umudu Rab Tanrı'da olan için umutsuzluk yok. Umudun kimde? Umut kimde? Rab'de değil mi? O zaman umudunun Rab'de olduğunu söylüyorsan, o zaman umutsuzluk içerisine düşmene hiç gerek yok. Hani bir söz vardır, biliyor musunuz? Pesimist. Ne demek? Optimist var, bir de pesimist var, biliyor musun? Pesimistin ne olduğunu biliyor musunuz? Her şeyi kötümser, karamsar kişiler gibi böyle yorumlayan kişilere deniyor. Yani Tanrı bizim pesimist olmamızı istemiyor. Yani o yaşadığımız olumsuzluklar bizi karamsarlık içerisine düşürmesin. Optimist olalım. Neden? Çünkü bizim umudumuz eğer Rab'de ise, umudumuzun kaynağı Rabbin kendisi ise, o zaman dimdik bir şekilde ayakta durabiliriz değerli kardeşler. Bakın, Mezmur 42'de diyor ki 11. ayette, neden üzgünsün ey gönlüm? Neden üzgünsün? Umudun Tanrı'da değil mi Hatice? Ha? Umudun Tanrı'da değil mi Ayşe? Umudun Tanrı'da değil mi sevgili Hatun, sevgili Recep, sevgili kardeşler, sevgili Cengiz? Umut Tanrı'da değil mi? O zaman neden üzülüyorsun diyor. Neden içim huzursuz? Tanrı'ya umut bağla. Amin. Tanrı'ya umut bağla. Neden? Diyor ki çünkü nokta nokta nokta dedim. O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır. Amin. Eğer umudum ondaysa, kurtarıcım Tanrı eğer o ise, o zaman karamsarlık içerisine düşmemin hiçbir gereği yok sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Değerli kardeşler, çok yaşa. Demek ki şunu söylüyorum. İsa Mesih'te olmak bir bedeldir. Bakın, Mesih'te olmak bir bedel ödememizi sağlıyor mu? Evet. Mesih'te olmak gerçekten, yürekten söylüyorum, onda olmanın bir bedeli olduğunu bilmenizi istiyorum. Ben İsa Mesih'e evet dediğim zaman benim 6-7 kişilik, 8 kişilik grup arkadaşlarım beni terk etti. Mesih'te olmamın sonucunda. Mesih'e evet dememin sonucunda. O zaman çalıştığım iş yerindeki arkadaşlar benimle alay ettiler. Değerli kardeşler, alay konusu oldum. Eminim bunu açık bir şekilde söylüyorum. Onun için İsa'yı izlemenin bir bedeli olduğunu unutmamanızı istiyorum. Onun için bütün bu olumsuzluklara rağmen, bütün olumsuz gelişmelere rağmen dayanmamız gerekiyor. Mücadele etmeye devam etmemiz gerekiyor. Yani şunu söylüyorum, durumlar karşısında mücadele etmek nedir? Yüzünü Rab'be çevirmek demektir. Umudunun Rab'de olduğunu gösteriyorsun demektir. Değerli kardeşler, bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki mücadele etmek sende diri bir umut olduğu için o mücadele etme şevki senin yüreğinde mevcut. Yukarı bakmanı sağlayan, evet, sende olan o diri umut. Onun için karamsarlığa düşmeyin. Rab Tanrı'ya umut bağlayın. Bakın, birkaç ayet okuyup noktalayacağım sevgili kardeşler. Bakabilir misiniz lütfen? Mezmur 25'te ne kadar güzel söylüyor. 3. ayette, Mezmur 25 ayet 3'te, sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez diyor. Bakın, amin diyelim mi buna? Utanca düşmez. Şimdi Yeşaya peygamber, bakın ne diyor lütfen. Yeşaya 49'u açın. Yeşaya 49'u açın. 23. ayete bakın. Aynı gerçek bir başka şekilde ifade ediliyor değerli kardeşler. Bakın ne diyor? Lütfen 23. ayete bakın. Yeşaya 49 ayet 23. Bana umut bağlayan ne diyor? Utanca diyor. Utandırılmayacak, utanca düşmez. Yani bana umut bağladıysan eğer utandırılmayacaksın Cengiz. Eğer bana umut bağladıysan Enver, kesinlikle hayal kırıklığına yaşayacaksın. Ama umudun Mesih'te ise asla ve asla yüzün aşağı düşmeyecek. Çünkü yaşayan bir umut, diri bir umut değerli kardeşler. Neden? İşte son bir ayet. Nedenine yanıt veriyor. İbraniler mektubu 10. bölüm 23. ayet. İbraniler mektubu 10. bölüm 23. ayet. Bakın ne diyor değerli kardeşler. Bu neden sorusuna yanıt veriyor. 10 ayet 23. Buldun mu? Bulan var mı? 23. ayet. Bakın ne diyor? Vaat eden Tanrı, güvenilirdir. Amin. Neden utandırılmayacağız Ayşe? Çünkü benim umut bağladığım Tanrı güvenilir bir Tanrı'dır değerli kardeşler. İşte onun için diyorum ki sizlere kesinlikle ve kesinlikle değerli kardeşler hiçbir şey ama hiçbir şey bu sahip olduğun umudun kaybolmasına neden olmasın. bağlandığın o umuda sımsıkı sarıl. Rab açıkça söylüyor. Asla ve asla utandırmayacaksın. Kendimize bakalım, yüreklerimize bakalım. Umut kimde? Hemen söyleyebiliriz tabii ki Rab'de olduğunu. Hayatımıza bakalım, gözden geçirelim. Zaman zaman ne kadar boş şeylere umut bağlıyoruz. Ah zavallı Recep. Ama Rab diyor ki, umut, umudunuz bende olsun.